Ayrım 14, Savaşmadan Yenilmek, Mustafa Yıldırım, sayfa 151. Raymond'un Lübnan'ı içimde bir ok. Raymond, anti-Lübnan dağlarını donatan sedir ağaçlarının serinliğinden çıkıp gelmişti üniversite dünyamıza. R'leri az biraz yuvarlatsa da Türkçesi akıcı ve müzikaldi. Size geliyorum, yemek yapacağım, dediklerimi al diyerek sıralamıştı. Nohut, maydanoz, limon, tahin. Akıl sır erdirememiştik bu karışımla yapılacak olan yemeğe. Raymond mutfağımıza girip kapısını kilitledi, uzunca bir süre sonra çıktı ve sofrayı kurdu. Biz yemeği tadarken ışıltılı ela gözleri üstümüzde, biz dedi humusu böyle yaparız. Raymond dendi, yurdunu seven bir başka insan olamaz. Ne zamanki Avrupalılar işin içine girdi, Lübnan'da düzen bozuldu. Beyrut bir kârhane ve kumarhane kenti oldu. Sedirlerimizi taşıdılar Avrupa'ya, halkımızı ikiye üçe böldüler. Katolikler kıyılarda, Dürziler dağlarda, geri kalanlar dünyanın dört bir yanında. Dürzi ağaları Londra'ya yamandı, Katoliklerse Fransa'ya. Birbirlerini yediler ve onlar fark etmeden Yahudileri taşıdılar Filistin'e ve Anglo-Amerikan ileri karakolu işe girişti. Keçiören'in uzak tepelerine dalıp gitmişti bir süre ve yurduma bir daha barış gelir mi diye sormuştu. O nasıl söz Raymond? Emperyalistleri yeneceğiz ve senin yurduna da barış gelecek. İşaret parmağıyla dudağının üstüne inen bıyıklarını çapkınca yanlara süpürürken gözlerini kısmıştı. Mustafa, emperyalizmi yenmek için önce ulus olmak gerek. Bunun içinse din, ırk, köken ayırt etmemek ve dünyanın dört bir yanında sosyal adalet için savaşmak ve... Sözünün gerisini getirememiş ve birden çantasına uzanıp çıkardığı flütünü çalmaya başlamıştı. Günün ezgisi işçi mahallemize dağılırken çalmayı bırakıp söylemeye başlamıştı. Gurbet içimde bir ok, her şey bana yabancı. Ne zaman yurdundan söz etsek Raymond flütüne davranıp aynı şarkıyı çalıp söylemeye başlar, sesi gittikçe kırılır, gözyaşlarını gizlemek için başını göğe kaldırırdı. Aradan 36 yıl geçti, Raymond haklı çıktı. Lübnan'a giren girene, Lübnan halkı ulus olamadı. Eskinin Dürzi-Maruni çatışması yerini önce Falangist-Şii çatışmasına, daha sonra da Hizbullah ve ötekiler çatışmasına bıraktı. Falangistleri Batılılar ve İsrail yönetimi, Hizbullah'ı ise İran destekleyip yönlendirdi. Lübnanlı yurtseverlerin din ayrımsız sürdürdükleri savaşımından söz eden olmadı. Bu arada zevkler kenti Beyrut yıkıldı, yıllar akıp geçti, Lübnan'da Amerikan deniz piyadeleri, sonra Suriye ordusu. İsrail, Filistinli göçmenlerin yerleşim yerini bombaladı, binlerce kadın çocuk katledildi. Güç bela bir barış ortamı oluştu. ABD, Hizbullah ile anlaşıp onları meclise soktu. Barış geldi derken ABD Irak'a girdi. Arkasında AB desteğiyle Suriye'yi tehdide başladı. Suriye muhalefetini Washington'da örgütledi. Suriye kuzeyinde Kürtleri kışkırtmaya yöneldi. Derken Lübnan'da Haririye suikast ve Birleşmiş Milletler baskısıyla Suriye ordusu Lübnan'dan çıkartıldı. Bu arada bizdeki assetler, yani siyah bağlantılı kadrosuz ücretliler başı çekti ve Suriye devleti suikastçı olarak kınanıp durdu. Sivil Örümceğin baş aktörü Washington İstanbul Hattı'nın hızlısı Arı Derneği önderliğinde İstanbul Konferansı yapıldı. Suriye, İran, Azerbaycan muhalifleri, TC dışişleri katıldı. Çok geçmedi, yıllardır Filistinlileri katleden İsrail, İran uzantısı Hizbullah'ın uzaktan attığı 3-5 roketi bahane ederek saldırdı ve Lübnan kıyı kentleri bir kez daha yıkıldı. Şimdi uluslararası barış gücü etiketiyle Batılılar Lübnan'a giriyor. Müslüman-Hristiyan çatışması ya da Haçlı işgali görüntüsü olmasın diye de Malezya, Türkiye gibi ülkelerden sembolik kuvvet istiyorlar. Böylece Orta Doğu işgalini tamamlayacaklar. Yıllardır Doğu Akdeniz'in güvenliği dedikleri işte budur. Sonra sırada İran. Oyun çok önceleri kuruldu. Şimdi yeni bir koalisyon oluşturuyorlar. Türk ordusu fazla görünmeden limanlarımızı, Güneydoğu'da planlanan askeri üslerini kullanacaklar. Bütün bunlar Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül hükümetlerinin ve TSK'nın bilgisi dışında olamaz. Lübnan'a TSK birliğinin gitmesine karşı çıkanların önemli bir bölümü "Araplar bize düşmandır, Lübnanlılar bize düşmandır" gibi satırlar karalıyorlar. Sanki oralara gittiler de Lübnan halkıyla görüştüler. Hem anti-emperyalist savaşım diyorlar hem de alttan alta ırkçılık yapıyorlar. Oysa 58 gün kitabına ilham veren Beyrutlu esnaf 2003'te görmüyor musunuz? Amerika Irak'ta, yakında Suriye'ye girecek, güneyden İsrail bir kez daha geliyor. Türkler bir şey yapmayacak mı diye soruyordu. Osmanlı döneminin hesabı var diyenler unutuyorlar ki Mustafa Kemal'in anti-emperyalist savaşını zaferle bitirmesine ve çağdaş TC'nin kuruluşuna duyulan saygı ve gurur Lübnan'da da yaşamaktadır. Raymond Naimi'ye ne mi oldu? Üniversiteyi bitirdik. Lübnanlılar tanıdığım yıllar içinde Naimi ailesini sordurdum Beyrut'ta yaşayanlara, izlerini bulamadım. Ne zaman gurbet içimde bir ok duysam bir yanım sızlar. Lübnan halkı ulus olmasın diye hem batılılar hem de doğulularca yapıla gelen ahlaksızlığı anımsarım. İnanıyorum ki gün olacak hep birlikte savaşacağız, hem oralarda hem buralarda ve yayılmacıları, soyguncuları gömeceğiz Akdeniz'in sularına. Hem de din, dil, ırk ayrımı yapmadan gömeceğiz. Türkiye'ye karşı her tür melaneti desteklemiş olan Suriye yönetimleri de, İran tiranları da, işgalcilerin maşası Kürt beyleri de, Türk işbirlikçileri de paylarına düşeni alacaklar. O zaman gurbet içimizde bir ok olmayacak. Lübnan dağındaki Rayak istasyonunda birer kahve içeceğiz. Mustafa Kemal'in yürüdüğü bağ yolunda yürüyeceğiz. Belki Raymond'la, belki Haydar ile, belki de Ömer Abu Murad ile, Nebil ile. 4 Eylül 2006 Washington'daki cambazlar. Şunun şurasına devlet adamlarımızın masallarıyla yaşayıp gidiyorduk. Başbakanlar, bakanlar, generaller ikide bir soluğu Washington'da alıyor, Türk devletini temsil ettiklerinin bilinciyle davranıyorlar ve ciddi görüşmelerde TC'nin varlığını ve onurunu koruyorlardı. ABD Irak'a Türk ordusundan birlikler istiyor. Bizimkiler durun bakalım bir düşünelim diye ayak sürüyorlar ve ardından bakınız bizim anayasamızda yazılanlara, öyle egemen devletlerin topraklarına yabancılar istedi diye girmemize izin vermez diye ekliyorlardı. Bakanlarımız edepli gidip edepli geliyorlar. Temsil ettikleri 70 milyonun onurunu düşünerek kadın erkek ilişkilerine özen gösteriyorlardı. Başbakan eşleri alçak gönüllü bir ulusu temsil ettiklerini unutmuyor, öyle çarşı pazar gezip görmemişler gibi dükkanlara dalıp çıkmıyorlardı. Orgenerallerimiz her çağrıldıkları derneğe koşar adım girmiyorlar, görevlerinin düzeyine ve ciddiyetine uygun davranarak TC ordusunun düzeyini düşürmüyorlar. ABD'liler ile kapalı kapılar ardında görüştükten sonra gerçekleri çarpıtmıyorlar. Amerika PKK ile mücadelede destek olacaktır gibi tek yanlı açıklamalar yapmıyorlardı. Bu masallarla daha çok idare ederdik ama olmadı. Gidenler nasıl olsa Türkiye uzakta, olup biteni kimse görmez, medyada zaten bizden yana olduğundan yazmaz ve söylemez diyorlardı. Ancak öyle olmadı ve gazeteci Yılmaz Polat meslek dayanışmasını, general bakan başbakan çekincesini bir yana bırakıp yazdı. ABD Irak için Türkiye'den asker istememişti. Türkiye durup dururken biz asker göndermeye hazırız demişti. Gerisini anımsıyorsunuz. Karşılık olarak ABD'den 50 milyar dolardan aşağı istenmez olmuştu. Koca koca iş adamları ve bazı emekli generaller bile bu yalan kampanyasına destek vermek için çabalamışlardı. Bakanlardan biri Washington'da devletini temsil kapsamında bir kadınla yakın ilişki içine girmiş, kadın bir kokteylde kendisine bakanın evli olduğu anımsatılınca "Ne yapayım, çok yakışıklıydı" diyerek temsile katkısını açıklamıştı. Başbakan eşi kuyumculara takılmış, başbakan oğluna Dünya Bankası'ndan iş bakmış ve 261 bin dolarlık ev satın almış. Bakanlardan biri otel odalarında ikinci sınıf adamlarla görüşmek için bekleyip durmuş. Orgeneral Amerikalıların söylemediklerini söylenmiş gibi açıklamış. Öteki orgeneral İsrail destekçisi uyduruk derneklerin toplantılarında konuşmalar yapmış. Kuvvet komutanı Amerika'ya gidecekken Amerikalılar program değiştirmiş, bizimkiler tepki göstermeyince gelmeseniz iyi olur anlamında karşılama töreninin düzeyini düşürmüşler. Türkiye'den ses çıkmayınca karşılama kıtasını manga düzeyine dek indirerek gelme komutan demeye getirmek zorunda kalmışlar. 2 yıl sonra ise yeni kuvvet komutanını makamının üstünde bir düzeyde karşılamışlar. Yılmaz Polat bunları ve gerisini Washington'da akrobasi kitabında yazdı. Türkiye muhalif partilerinin, medyasının, köşe yazarlarının kılı kıpırdamadı. Yılmaz Polat Ankara'ya geldi ve ART ekranına çıkarak bir masalı daha yıktı. Özetle Amerika Lübnan için asker isteğinde bulunmadı. Asıl Türk hükümeti böyle bir istekte bulundu. Amerika mutlu oldu ve başbakana Bush'la buluşma günü verildi deyiverdi. İş o kadar da kalsa iyiydi. Yılmaz Polat, TC Dışişleri Bakanı'nın vizyon belgesi dediğinin resmi bir belge olmayıp antetsiz, mühürsüz, imzasız düz bir kağıt olduğunu da açıklayıverdi. Yani şunun şurasında PKK, ABD, AB, bomba, türban, şeyh, cinayet idare edip gidiyorduk. Senin işin gücün yok mu Yılmaz Polat? 18 Eylül 2006 Bombanın özeti. Yola döşenen mayın patlıyor. Okul otobüsündeki çocuklar ölüyor, gazeteci yazıyor. Bombanın patladığı yer emniyete, karakola şu kadar yakın. Hakkari'de patlıyor, Batman'da patlıyor. Gazeteci MİT karakol merkezine 1-200 metre uzaklıkta neden fark edemediler diye yazıyor. Marmaris'e benzer bombalar patlıyor. Kuşadası'nda bombayı umumi tuvalete yerleştiriyorlar, bombayı etkisizleştirmek isteyen bir polis ölüyor, arkadaşları yaralanıyor. Bombayı patlatan kadın ve erkek saptanıyor ve olaydan 4 ay sonra arkadaşlarıyla birlikte yakalanıyor. Daha önce de örgütün emriyle Diyarbakır'dan geldikleri ve bomba patlatıp döndüklerini anlatıyorlar. Antalya'da bomba patlıyor, yabancılar da içinde olmak üzere ölenler, yaralananlar, aynı gazeteci susuyor. Elde, metre, belediyeye, karakola uzaklığı ölçmüyor. Bombacılardan bir kadın yakalanıyor. Bombalar bombaları izliyor. Sonunda Diyarbakır'da patlıyor bomba. Çocukların, anaların canını alıyor. Gösteri de başlıyor. Kentin içinde yuvalanan PKK zeytinyağı gibi üste çıkıyor. PKK destekçisi kim varsa kınıyor. Gazeteci yazdıkça yazıyor. Kimin patlattığı kuşkulu diyor. Terör nereden gelirse gelsin karşıyız deniyor. Ancak terörün adresi belli. Patlatılan C4 plastik bombanın adresi de belli. Gazeteci elinde metre uzaklık ölçüyor da bombanın kaynağını araştırmıyor. Gazetelerin işi başlarından aşkın. Manşetlerine kadını kucağına oturtan umum müdürü geçiriyorlar. Kulağı delikler TV'lerde tarikat tartışmaları yaratıyorlar. Diyarbakır'da çocukları öldürenler unutuluyor, unutturuluyor. İçişleri Bakanı bildik genel açıklamayı yapıyor. Başbakan susuyor, Cumhurbaşkanı da. C4 patlayıcıyı PKK'ya verenler mi? Onlar vizyon strateji ortağı. Bu yüzden olsa gerek TC devleti araştırmaya, hesap sormaya niyetlenmiyor. Güvenlikten sorumlu kurumun yöneticisi PKK konusunda CIA ve FBI'dan yardım aldıklarını açıklıyor. Görevli Washington'daki PKK temsilcisi, Kürt Bilgilendirme Şebekesi yani Kurdish Information Network kurucusu Kani Gulam, TC'den kaçmadan önce Abdülgaffar idi. Sahte kimlikleri düzenleyenleri ve onun lehine mahkemede tanıklık yapan CIA istasyon şefi Fuller'ı Henry Barkey'i bilmiyor olabilir. İşin özü C4 can alacak, bazen doğuda bazen batıda, bazen bir yazarın bazen bir genç öğretmenin canını, çoğu zaman da çocukların. Devlet yönetemez duruma gelecek, çözülme kolaylaşacak. Anadolu Federe Devleti'ne adım adım yaklaşılacak. Sonu mu? Başaramayacaklar. Ama ne yazık ki çok acı çekilecek. 21 Eylül 2006 Yabancı devlet hesabına terör. Sanıklar diyorlar ki sınır kapısından geçtik. Tahran'da Suriye'den gidip oraya yerleşmiş olan SE'yi bulduk. Bizi istihbaratçılarla tanıştırdı, bir apartmana yerleştirdiler. Bir süre teorik bomba suikast dersi gördük. Daha sonra Tebriz yakınlarında bir açık alana gittik, barakalarda kaldık, silah bomba eğitimi gördük, Türkiye'ye döndük. Sanık diyor ki ilim yayma cemiyetiyle ilişkim oldu. Daha sonra Tahran'a gittim. SE ile ve istihbaratçılarla tanıştım. İstanbul'a geldim. Dergi çıkardım. İran elçiliğinden biriyle adını veriyor tanıştım. O da beni bir gün Tahran'dan gelen istihbaratçı ile tanıştırdı. Onu öteki arkadaşlarla tanıştırdım. Bosna'ya gittim. Geldiğimde İranlı şahsın öldürüldüğünü öğrendim ve benzeri şeyler. Sanık diyor ki, İran'dan gelen istihbaratçı adını veriyor, bize para verdi, silah ve patlayıcı verdi, Ankara'ya gidip işi gerçekleştirdik. Sanık diyor ki, Ankara'da karar verdik, Suudilerin haç zamanında İranlıları öldürmelerine karşılık, biz de bir elçilik memurunu öldürdük, İsrail elçiliğinden görevliyi bombayla öldürdük. O cinayetten sonra dergide bir yazı çıkıyor. İslami hareket refleksini göstermiştir. Liste uzayıp gidiyor. Bu arada SE hiç yargılanmıyor. Tahran'dan mücadelesini sürdürüyor. İran radyolarında çalışıyor. Türkiye'de Hak Söz ve Vakit'te yazıları çıkıyor. Türkiye'deki cinayetleri son Danıştay suikastı da içinde devletin komplosu. Siz devletin gerçekleştirdiğini ileri sürüyor diye okuyabilirsiniz olarak anlatıp duruyor. Vakitte yazan kişi SE'nin Türkiye'ye gelmesine izin verilmesini istiyor. Cinayetler İslamiyet uğruna işleniyor ama sonunda hep bir dış devlete yarıyor. Türk devleti cinayetlerle kargaşaya itiliyor, yurttaşlar arasına nifak sokuluyor. Dış devlet bu gelişmelerden güç alıyor, suikastlar suikastları izliyor, dosyalar açılmıyor, açılan eksik dosyalarla davalar görülüp olan biten unutuluyor, yayılmacı Batı devletleri İran'ın üstüne geliyor. Türkleri İranlılara düşman etmek için yaygın çalışmalar başlıyor, Türklerin önemli bir bölümü bu oyunu ayrımsıyor. Milliyetçilik maskesi altında ABD'nin önünü açmayı hüner bilenler de sözüm ona ABD'yi uyarır gibi yaparken bu gerçeklerden hiç ama hiç söz etmiyorlar. İran yönetimi Türkiye'ye şirin görünmek için PKK kamplarını bombalıyor. Aynı İran yönetimi İran sınırları içinde terörist yetiştirmiş olmaktan pişman görünmüyor. İran yönetimi varlığını İslamiyet adına düşmanlıkla sürdürmeye kararlı. İyi de sık sık oraya giden TC bakanları bu konuda bir istekte bulunuyorlar mı? Bulunmuyorlarsa İslamiyet anlayışlarından mı yoksa TC'nin çalkantılar sonucu demokratikleşeceğine, siz federalleşeceğine diye okuyabilirsiniz. İnanacak denli uzak görüşlü olduklarından mı? İran yönetimi gerekeni yaparsa içerideki TC yıkıcıları dayanaktan yoksun kalacakları gibi birçok cinayetin düğümleri de çözülebilir. Ancak TC yönetimlerinin 60 yıldır dost bildikleri ABD'de demokrasiye ve küreselleşmeye uygun olarak elindeki dosyaları açarsa en büyük iyiliği yapmış olur. Cumhurbaşkanı ve Genelkurmay Başkanı başta olmak üzere görevliler, ABD yönetiminden kamuoyu önünde bu istekte bulunarak tarihin onurlu sayfalarına geçseler fena mı? 22 Eylül 2006 The Mol Oğlu. Bu bir ana dilin yozlaşması, Türkçe sorunu değil, değerlerini satan bir toplumun mallaşması sorunu. Marmaris Belediyesi İngilizce No Hassleman yazılı bezler astırmış. Her 10 adımda bir okuyorsunuz. Öteki kıyı kentlerinde olduğu gibi Marmaris'in de dört bir yanına İngilizler koloni kuruyor ya, onları uyarmak istemiş olmalı. Bezlerdeki yazının kısa anlamı rahatsızlık vermek yok. İngilizce yazdığına göre bu uyarının muhatabı da İngilizler olmalı. Demek ki İngilizler Türkleri rahatsız ediyorlar. Dünyanın neresinde bir toplum yabancıya biz sizi rahatsız ediyoruz diye afiş asar? Marmaris Belediye Başkanı Marmarislilerin Türkçe bilmediğine mi inanmış da onun için hem bezlere hem de dükkanlara No Hassleman yazdırmış? Yoksa Marmaris'in belediyesi ve bu işlere onay veren görevliler İngilizler arasından mı seçildi? Belki öyledir. Konut sitelerinde İngiliz yöneticiler olduğuna göre... Bazı eski milletvekili sitelerinin önünde her tür bayrak dalgalanırken tüm uyarılara karşın Türk bayrağı çekilmezken, kolonicilere İngiliz komşularımız gibi sevimli adlar takıyorlar. Yakında ama pek yakında oralarda tüm iktisadi ve toplumsal yaşama egemen olacak yabancılar Türk komşularımız diyecekler. Başkentte değişik mi? Kalkınma hızına diyecek yok. Adam başı lüks dev yapılar, sıfatları ticaret merkezi. Hayır, merkez ağız alışkanlığı yani center. Artık fabrika bacası tütünce mutluluk duymak yok. Her bir şey center'da satılıyor. Ankara'da center'lardan bir yenisi açıldı. Adı The Mall konmuş. Satılacak malın kim olduğu belli de D anlaşılmıyor. Yakında D Mall ile Le Mall da açılır. Her ülkenin tüccarı genel adıyla iş adamı öncelikle ana yurdunda köklerini sağlam tutmaya özen gösterir. Buradakilerse mallaşmaya dünden razı. Baksanıza milli milli büyüyenlere. Boğazın bir yakasına The Mall olarak satabilmek için yıllar önce el koymuşlardı. The Mall işlerinin piri Sakıp Sağ, öte dünyaya göçüp gitti de center'ı yadigar kalmadı mı? Kızları üniversite kurup Soros'u eğitime proje ortağı etmedi mi? Hepsi de uyanık kişiler. Biliyorlar ki yurda sağ, yabancılar egemen olacak. Şimdiden center'laştırarak The Mall tezgahları kuruyorlar. Din, iman, millet diyerek belediyelere egemen olanlar başkentin altını üstüne getiriyorlar. İsraillilerle kaşarlı Mossad ajanı David Kimche ile halay çekiyorlar. TC'nin kalıcılığı üstüne demeç patlatan en yüksek görevliler bile bu adamları makamlarına çağırıp ''Nereyi, ne hakla oyuyorsun? The işler ne oluyor? Burası David Kimche'nin Glocal çiftliği mi?'' diye sormuyor. Yurt elden gitmiş, onlar laiklik nutuklarıyla idare ediyorlar. Laik bir devlet içinde The Mall'laşılır ama onurlu bir insan olarak yaşanamaz. İşte bu nedenle şurası bir gerçek ki bu devran böyle gitmez. İkiye yarılıyoruz. Bu işin sonu İstiklal Onur Gurur Mahkemesi. Asıl suçluların yanı sıra görmezden gelenler, görevlerini safsaklayanlar da o mahkemede yerlerini alacaklar. O zaman anlaşılacak kimlerin The Mall olduğu. 26 Eylül 2006 14. ayrımın sonu, sayfa 161.